Ayrım 21.
Pekala, dördüncü kahin Bakhen nerede? Luxor şantiyesinde. Neden burada değil? Dikili taşların yerleştirme çalışmasını denetliyor. Hemen getirtmemi isterseniz. Yararsız. Karnak başrahibinin sağlık durumu iyi mi? Nebu yorgun bir sesle hayır diye yanıt verdi. Yürürken zorluk çekiyorum ve zamanımın çoğunu arşiv salonunda geçiriyorum. Benden önceki meslektaşımın ihmal ettiği eski ayinleri yeniden canlandırmak için çalışıyorum. Ya sen Doki, hala kafan bu dünyanın işleriyle mi meşgul? Öyle gerekiyor Majeste. Bakhen'le ben saygıdeğer başrahibimizin gözetimi altında bu alandaki düzeni sağlıyoruz. Ne bu? Benim genç astlarım yaşlı olmamın sağlıksız olma anlamına gelmediğini gördüler, dedi. Kralın bana verdiği görev kusursuz ve eksiksiz yapılacaktır. Yanlışlığı da, tembelliği de hoş görmeyeceğim. Ses tonundaki soğukkanlılık Ramses'i şaşırttı. Çok yorgun görünmesine rağmen ihtiyar Nebu işini sıkı bir biçimde yürütüyordu. Burada bulunmanız bizim için büyük bir mutluluk Majeste. Bu ziyaretinizin yeni başkentinizin Teb'i terk etmeniz anlamına gelmediğini kanıtlamış oluyor. Benim niyetim de bu değil Nebu. Yaptığı işe layık hangi firavun zaferlerin tanrısı Amon'un kentini ihmal edebilir? Peki bu uzaklaşmanın sebebi nedir? Soruda ağır bir sitem vardı. Mısır'ın politikasını tartışmak Amon başrahibine düşmez. Bunu içtenlikle kabul ediyorum. Ama kendi tapınağının geleceğiyle meşgul olmak ona düşmez mi? Nebu'nun içi rahat olsun. Karnak'ın sütunlu büyük salonu bugüne kadar inşa edilenlerin en genişi ve en güzeli değil mi? Size şükran borçluyuz Majeste. Ama tutkusu olmayan bir ihtiyarın size buraya gelişinizin asıl sebebinin ne olduğunu sormasına izin verin. Ramses gülümsedi. Sabırsız olan kim Nebu? Sen mi ben mi? Sizin içinizde gençlik ateşi yanıyor. Benim içimde ise gölgeler krallığının sesi hakim. Geri kalan çok kısa ömrüm bana yararsız tartışmaları yasaklıyor. Ramses ile Nebu arasındaki bu tartışma Doki'nin sessiz kalmasına neden olmuştu. Şayet baş rahip hükümdara bu şekilde kafa tutmaya devam edecek olursa Firavun'un öfkesi patlamakta gecikmeyecekti. Firavun, kral ailesi tehlikede diye açıkladı. Tebe ailemin ihtiyacı olan sihirli korumayı almaya geldim. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Milyonlarca yılın tapınağını kurarak işe başlayacağım. Nebu bastonunu sıktı. Sizi onaylıyorum ama önce sahip olduğunuz gücü yani Ka'yı yüceltmeniz gerekir. Bunu nasıl yapacağım? Ka'nın en önemli korunağı olan Luxor tapınağını tamamlayarak. Kendi tapınağını biraz fazla kayırmıyor musun Nebu? Başka koşullar altında olsaydı bu söz konusu olabilirdi. Ama beni bu yönde fikir beyan etmeye iten şu anki durumun ciddiyeti. Karnak'ın kutsal ışığı yaymak için Luxor'da birikecek güce ihtiyacı var. Sizin de hükümdarlık edebilmek için buna ihtiyacınız var. Senin fikrini göz önünde bulunduracağım başrahip. Ama batı kıyısında kurulacak olan milyonlarca yılın tapınağının temel atma duasını hazırlamanı sana emrediyorum. Doki bütün vücudunu kaplayan ateşi söndürmek için birkaç bardak sert bira içti. Elleri titriyor, sırtından buz gibi terler akıyordu. Bunca haksızlığa uğradıktan sonra şans nihayet yüzüne gülüyordu. Ömrünün sonuna dek az bir mevkide kalmaya mahkum edilmiş Amon ikinci kahini, bugün çok önemli bir devlet sırrını öğrenmişti. Ramses ona güvenmekle büyük hata işlemişti. Doki başrahibin yerine geçmek için bu durumdan yararlanacaktı. Milyonlarca yılın tapınağı. Önüne beklenmedik bir fırsat çıkmıştı. Ama sakin olmalı, düşünmeden hareket etmemeli, gerektiği yerde konuşmalı ve gerektiği yerde de susmasını bilmeliydi. İkinci kahin olması tapınaktaki malların bir kısmını zimmete geçirmesine olanak sağlayacaktı. Demirbaş defterindeki birkaç satırı silerek kayıtlardan çıkacağı bu malları daha sonra satarak paraya çevirecekti. Kontrolör durumundaki katiplerin gözetmeni olduğu için yakalanma riski yoktu. Böyle bir tasarıyı sonuna kadar götürebileceğini düşünmesi acaba hayalperestlik mi oluyordu? Baş rahip olsun, kral olsun saf insanlar değillerdi. En küçük bir yanlış adım maskesinin düşmesiyle sonuçlanırdı. Ancak böyle bir fırsat da bir daha karşısına çıkmazdı. Bir firavun ancak bir kez milyonlarca yılın tapınağını yaptırabilirdi. Karnak'tan yarım saatlik bir yürüyüş mesafesinde kurulan Luxor'a iki yanına koruyucu sfinksler dizilmiş bir yolla gidiliyordu. Bakhen içinde bu dünya ile öbür dünyanın sırlarının bulunduğu yaşam evi arşivlerinden ve Thoth'un kitaplarından yararlanarak Ramses'in hükümdarlığının birinci yılında verdiği emirlere uygun olarak Luxor'un büyütülmesini sağlayacak bir plan hazırlamıştı. Nebu'nun desteği sayesinde çalışmalar çabuk ilerliyordu. 3. Amenetop tapınağına bitişik 52 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğinde bir avlu ilave edilecekti. Avlunun bir kenarında yer alan anıtsal ana kapının önünde Firavun'u simgeleyen 6 dev gibi heykel, Ka tapınağının girişini koruyacaktı. 25 metre yüksekliğindeki iki dikili taş da zararlı güçleri dağıtmak için göğe yükselecekti. Eşsiz güzellikteki kum taşı, elektrumla kaplı duvarlar ve gümüş yer döşemeleri, Luxor'u Ramses hükümdarlığının bir başyapıtı haline getirecekti. Tanrıların varlığını simgeleyen flamalı direkler yıldızlara değecekti. Oysa Bakhen'in yarım saattir seyrettiği manzara onu tam bir umutsuzluğa sürüklemişti. Asuan taş ocaklarından gelen ve iki dikili taştan birini taşıyan 70 metre uzunluğundaki Mavna, Nil'in ortasında hiçbir denizcilik haritasının belirtmediği bir girdaba yakalanarak kendi çevresinde dönmeye başlamıştı. Çınar ağacından yapılmış Mavna'nın dibe oturmasını önlemek için baş tarafta uzun bir sırıkla suyun derinliğini ölçmeye dalmış olan tayfa bu girdabı ne yazık ki çok geç fark etmişti. Paniğe kapılan dümenci yanlış bir manevra yapmıştı. Dümencinin suya düştüğü anda dümenlerden biri kırılmıştı. Öteki dümen de sıkışmış olduğu için kullanılamayacak durumdaydı. Mavna'nın düzensiz yalpalamaları yüzünden üstündeki yükün dengesi bozulmuştu. 200 ton ağırlığındaki dikili taş onu tutan birçok halatı koparmıştı. Öteki halatlar da çözülmek üzereydi. Az sonra tek parça pembe granitten yapılmış bu dev gibi taş yuvarlanıp ırmağa düşecekti. Bakhen yumruklarını sıktı ve ağladı. Bu deniz kazası onarılması olanaksız bir başarısızlık olacaktı. Bir dikili taşın yok olması ve birçok adamın ölmesi sorumluluğu haklı olarak ona yüklenecekti. Acele ederek suların yükselmesini beklemeden Mavna'nın gönderilmesini emreden o değil miydi? Tayfaları ne gibi bir tehlike sürüklediğinin bilincinde olmayan Bakhen kendisini doğa yasalarından üstün görmüştü. Amon'un 4. kahini bu felaketi önlemek için seve seve hayatını verirdi. Lakin Mavna giderek daha çok yalpa vuruyor, uğursuz çatırtılar gövdesinin en kısa zamanda ikiye bölüneceğini gösteriyordu. Dikili taş eşine az rastlanır başarılı bir eserdi. Tek eksiği en ucundaki 4 köşeli piramidin güneş ışınları altında parlamasını sağlayacak yaldızla boyanmasıydı. Oysa bu güzelim dikili taş artık Nil'in dibinde kaybolmaya mahkumdu. Kıyıda bir adam el kol hareketleri yapıyordu. Dev cüsseli adamın üzerinde zırh, başında miğfer vardı. İtirazları şiddetli rüzgarın etkisiyle duyulmuyordu. Bakhen onun ırmakta yüzen birisine geri dönmesi için seslendiğini anladı. Ama ırmaktaki adam sarhoş gibi yalpalayan Mavna'ya doğru hızla ilerliyordu. Boğulma ya da bir kürek darbesi yeme tehlikesine rağmen geminin provasına ulaşmayı başardı ve bir halat yardımıyla güverteye çıktı. Adam sıkışmış dümeni yakaladı. İki eliyle dümeni çalışır duruma getirmek için çaba sarf ediyordu. Topuklarından destek alarak inanılmaz bir güçle kollarının ve göğsünün kaslarının patlaması pahasına ağır bir tahta dümeni kımıldatmayı başardı. Kendi çevresinde dönmekte olan gemi kısa bir süre kıyıya paralel olarak hareketsiz kaldı. Dümendeki adam uygun rüzgardan yararlanarak girdaptan çıkmayı başardı. Az sonra da kürekçiler de yardıma geldi. Mavna iskeleye yanaştığı zaman onlarca taş ustası dikili taşı gemiden indirmek üzere kıyıya koştular. Geminin kurtarıcısı teknenin merdiven başında görününce Bakhen onu tanıdı. Ramses, Mısır kralı, gökleri delecek olan dikili taşı kurtarmak için hayatını tehlikeye atmıştı. 46. Şenar günde 6 öğün yemek yiyor, göz göre göre şişmanlıyordu. İktidarı ele geçirme ve Ramses'ten öcünü alma umudu kalmadığı sürece bu böyle gidecekti. Oburluk onun içini rahat ettiriyor, yeni bir başkentin doğuşunu ve kralın halk tarafından sevilmesini unutmasını sağlıyordu. Artık aşağı bile onu kendine getiremiyordu. Elbette Şener'i rahatlatmak için inandırıcı kanıtlar öne sürüyordu. İktidar yıpratır, hükümdarlığın ilk yıllarının coşkusu dağılır, her yönden gelecek zorluklar Ramses'in önünü keserdi. Ama somut hiçbir şey bu güzel sözleri desteklemiyordu. Hititler genç hükümdarın gerçekleştirdiği mucizelerin yankıları karşısında donup kalmış görünüyorlardı. Kısacası her şey giderek daha kötüleşiyordu. Şenar kızarmış kaz budunu yerken idare memuru eski dışişleri bakanı Meba'nın geldiğini haber verdi. Şenar onun yerini almış ve bu değişiklikten tek sorumlunun Ramses olduğunu ona inandırmıştı. Onu görmek istemiyorum. Israr ediyor, geri gönder. Sizi ilgilendiren çok önemli bir haberi olduğunu söylüyor. Eski bakan ne övüngen bir adamdı ne de yalancı. Mesleğini hep ihtiyatla davran ilkesi üzerine kurmuştu. Peki öyleyse gelsin. Meba değişmemişti. Güven veren geniş bir yüz, kasıntılı bir hava, donuk bir ses, kişiliği vasat bir tip. Konfora ve rahata alışmış, gözden düşmesinin nedenini anlayamayacak kadar yeteneksiz ama yüksek dereceli bir memur. Beni kabul ettiğin için teşekkür ederim Şenar. Eski bir dostun ziyareti benim için bir zevktir. Karnın aç mı? Susadın mı? Bir bardak soğuk su yeter. Şarabı ve birayı bıraktın mı? Makamımı kaybettikten sonra korkunç baş ağrılarım tuttu. Sana yapılan bu haksızlıktan istemeden yararlandığım için üzgünüm. Zaman içinde belki de senin için onursal bir makam bulabilirim. Ramses kararından cayacak bir kral değil. Birkaç ay içinde çok parlak bir başarı elde etti. Şenar kaz budunu dişledi. Eski diplomat, ablanız Dolant'ın beni garip bir adamla tanıştırdığı o ana kadar yazgıya boyun eğmiştim diye itirafta bulundu. Bu adamın adı Ofir, bir Libyalı. Hiç duymadım. Saklanıyor. Hangi nedenle? Lita adında genç bir kadını koruyor. Neler saçmalıyorsun sen? Ofir'in anlattığına göre Lita, Akaneton sülalesinden geliyormuş. Ama o sülalenin hepsi öldü. Ya söyledikleri doğruysa? Ramses onu derhal sürgün ederdi. Ablan ondan ve tek tanrı Aton'a inananlardan yana olduğunu açıkça söyledi. Teb'de bile küçük bir topluluk kuruldu. Umarım sen onlara katılmamışsındır. Bu çılgınlığın sonu kötü olacak. Ramses'in Akaneton'un din anlayışını mahkum eden bir hanedandan geldiğini bilmiyor musun? Biliyorum. Elbette ve Ofir denen bu adamla karşılaştığım zaman korkmuştum. Ama iyice düşünecek olursak bu adam Ramses'e karşı oluşturacağımız cepheye katılabilir. Saklanmak zorunda olan bir Libyalı mı? Ofir çok değerli bir niteliğe sahip. Adam büyücü. Onun gibi yüzlercesi var. Ama bu Nefertari ile kızının yaşamlarını tehlikeye soktu. Sen ne diyorsun? Ablan Dolant, Ofir'in bilge olduğuna ve Lita'nın Mısır tahtına çıkacağına inanmış. Aton taraftarlarını bir araya getirmek için bana güveniyor ve tüm sırlarını açıyor. Ofir korkunç bir büyücü. Kralla kraliçenin sihirli savunmalarını yıkmaya kararlı. Bundan emin misin? Siz de onu gördüğünüz zaman inanacaksınız. Hepsi bu kadar değil Şenar. Musa'yı düşündün mü? Musa mı? Neden Musa? Akaneton'un fikirleri bazı Yahudilerin fikirlerinden pek uzak değil. Firavun'un arkadaşının tek tanrı düşüncesine yatkın olduğunu ve uygarlığınıza inancının sarsıldığı dedikoduları ortalıkta dolaşmıyor mu? Şenar Meba'ya dikkatle baktı. Ne öneriyorsun? Size o fili kara büyü yapması için cesaretlendirmenizi ve onu Musa ile tanıştırmanızı öneriyorum. Akaneton sülalesinden gelen kadın benim canımı sıkıyor. Benim de, ama ne önemi var? Aton'a inandığımıza ve Lita'nın hükümdarlığından yana olduğumuzu onlara inandıralım. Ofir Ramses'i zayıflatıp Musa'yı krala karşı kullanınca bu kuşkulu adamdan ve koruduğu genç kızdan kurtuluruz. İlginç bir plan bu aziz dostum Meba. Bu planı daha uygulanır biçime getirmek için size güveniyorum. Karşılığında ne istersin? Eski makamımı yeniden elde etmek. Diplomasi benim bütün hayatım. Büyükelçileri kabul etmeyi, yüksek sosyete ziyafetlerine başkanlık etmeyi, önemli yabancı kişilerle gizli görüşmeler yapmayı, yeni ilişkiler başlatmayı, tuzaklar kurmayı, protokolün tadını çıkarmayı seviyorum. Dışişlerine girmeyen bunu anlayamaz. Siz kral olduğunuz zaman beni Dışişleri Bakanı yapınız. Tekliflerinin hepsi ilgiye değer. Meba çok hoşnut oldu. Sizi rahatsız etmezsem şimdi biraz şarap içebilirim. Başımın ağrısı geçti. Amon'un dördüncü kahini Baken, Ramses'in önünde yerlere kapandı. Hiçbir özrüm yok majeste. Bu felaketin tek sorumlusu benim. Hangi felaket? Dikili taş kaybolabilir, mürettebat ölebilirdi. Bu kadar üzülmenin hiçbir anlamı yok Baken. Sadece sonuç önemlidir. Ama sonuç benim düşüncesizliğimi silmez. Peki neden bu düşüncesizliği yaptın? Luxor'u sizin hükümdarlığınızın incisi yapmak istiyordum. Tek bir başyapıtın bana yeterli olacağını mı sanıyordum? Kalk bakayım. Ramses'in eski askerlik eğitmeni gücünden, kuvvetinden hiçbir şey kaybetmemişti. Bir rahipten çok bir sporcuya benziyordu. Şansın varmış bakan ve ben de talihin kayırdığı insanlardan hoşlanırım. Canlı bir varlığın büyüsü olayların akışını başka yöne çevirmekten ibaret değil midir? Siz yardımıma koşmamış olsaydınız. Demek ki sen firavunun ortaya çıkmasını sağlayacak bir yeteneğe sahipsin. Güzel bir başarı gerçekten. Yıllıklara yazılmaya değer. Bakan bu alaycı sözlerin ardından korkunç bir cezanın gelmesinden korkuyordu. Ancak Ramses'in insanın içine işleyen bakışları Mavna'ya doğru döndü. Dikili taş sorun çıkmadan indiriliyordu. Bu dikili taş muhteşem. İkincisi ne zaman hazır olacak? Umarım Eylül sonunda. Hiyeroglif kazıcıları ellerini çabuk tutsunlar. Asuan taş ocaklarında hava hala çok sıcak. Sen kimsin bakan? Azimli bir inşaat sorumlusu mu, yoksa ağlayıp sızlayan bir adam mı? Oraya git ve işin bir an evvel bitirilmesini sağla. Dev heykellerden ne haber? Taş yontucuları Cebel Sesile'deki taş ocaklarında hayran olunacak güzellikte bir kum taşı seçtiler. Onlar da hemen çalışmaya başlasınlar. Bugün hemen bir görevli gönder. Ve heykeltıraşların bir dakika bile kaybetmeden işe koyulmalarını sağla. Neden büyük avlu hala tamamlanmadı? Daha hızlı gitmek olanaksızdı majeste. Yanılıyorsun bakan. Kaan'ın bir tapınağını inşa etmek için herhangi bir ustabaşı gibi davranmamak gerekir. Evreni sürekli kılan güce sunulacak dinlenme yeri için tereddüt edilmez. Malzemeyi kullanırken ürkek davranılmaz. Senin düşüncelerin taşın içine bir yıldırım ateşi gibi işlemeli ve tapınağı ortaya çıkarmalıdır. Sen biraz ağır davrandın ve tembellik ettin. Senin gerçek kusurun bu. Şaşkına dönen bakan yanıt verecek durumda değildi. Luxor tamamlandığında Ka ortaya çıkacak. Bu enerji benim için en kısa zamanda gerekli. En iyisi ustaları harekete geçir. Bazıları sizin sonsuza kadar içinde yaşayacağınız Krallar Vadisi'ndeki mezarınızda çalışıyor. Onları buraya getir. Benim mezar bekleyebilir. Acele başka bir işle de meşgul olacaksın. Benim batı kıyısındaki milyonlarca yılın tapınağı. Onun varlığı krallığı birçok felaketten koruyacak. İstediğiniz, dev gibi büyük bir yapı. Öylesine güçlü bir tapınak ki büyüsüyle ülkenin kara bahtını def edecek. Yarından itibaren orada da çalışmalara başlıyoruz. Peki ya Luxor Majeste? Bir de Pi Ramses var, tüm bir kent. Her eyaletten bütün heykeltıraşları getir ve aralarından en ustalarını alıkoy. Majeste, günler uzatılmaz ki. Zaman yetmiyorsa bakan, yarat onu. 47. Doki heykeltıraşla Teb'de her ikisinin de daha önce hiç gitmedikleri bir meyhanede buluştu. En karanlık köşede bağıra çağıra konuşan Libyalı işçilerin yanında bir masaya oturdular. Heykeltıraş, gönderdiğiniz haberi aldım ve geldim dedi. Bunca esrar neden? Kulaklarını örten ve alnına inen bir peruka taktığı için Doki'yi kimse tanıyamazdı. Mektubumdan herhangi bir kimseye söz ettin mi? Hayır. Karına da mı? Ben bekarım. Yemetresini? Onu yarın akşam göreceğim. Şu mektubu bana ver. Heykeltıraş rulo halindeki papirüsü Doki'ye verdi. O da mektubu bin parçaya böldü. Şayet anlaşamayacak olursak, dedi. Görüşmemizden hiçbir iz kalmayacak. Size hiçbir zaman yazmadım ve hiç karşılaşmadık. Açık sözlü tıknaz bir adam olan heykeltıraş bu gizlilikten pek hoşlanmamıştı. Daha önce de çalışmak için Karnak'a gelmiştim. Ama şu ana kadar hiç kimse ne olduğu anlaşılmaz bir teklifte bulunmak için bir meyhaneye çağırmamıştı. Açık olalım. Zengin olmak ister misin? Kim istemez? Servetine yakında kavuşabilirsin ama tehlikeyi göze alman gerekecek. Nasıl bir tehlike? Onu açıklamadan önce anlaşmamız gerekir. Hangi konuda anlaşacağız? Şayet reddedecek olursan Teb'i terk edeceksin. Ya terk etmezsem? Belki de bu konuşmayı burada kesmek daha iyi olur. Doki kalktı. Durun. Teklifinizi kabul ediyorum. Firavun üzerine ve sessizlik tanrıçasının adına söz ver. Sözünü tutmazsan yıldırımla çarpılmışa dönersin. Sözüm söz olacak. Söz vermek büyülü bir davranış olup kişiyi tümüyle bağlıyordu. İhanet Kaan'ın kaçmasına neden oluyor ve ruhu zayıflatıyordu. Doki, senden sadece bir anıt taşını hiyeroglif kazımanı isteyeceğim, diye açıkladı. Ama bu benim mesleğim. Bu gizliliğe ne gerek var? Zamanı gelince anlayacaksın. Ya şu servet? 30 sağmal inek, 100 koyun, 10 yağlı sığır, hafif bir tekne, 20 çift sandalet, mobilya ve bir at. Heykeltıraş şaşırmıştı. Bütün bunlar bir anıt taşı için mi? Evet. Reddetmek için deli olmak gerekir. Kabul. İki adam ellerini birbirine vurdular. Ne zaman başlıyorum? Yarın, güneş doğarken Teb'in batı kıyısında. Meba Şener'ı eskiden yanında çalışan memurlarından birinin villasına davet etmişti. Villa, Memphis'in 20 kilometre kadar kuzeyinde kırsal alandaydı. Eski Dışişleri Bakanı ile Ramses'in ağabeyi ayrı yollardan 2 saat aralıklarla gelmişlerdi. Şener bu durumu aşağıya bildirmemenin daha iyi olacağını düşünmüştü. Şener Meba'ya sitem etti. Senin büyücü geç kaldı. Geleceğine söz verdi. Beklemek adetim değildir. Bir saatten önce gelmeyecek olursa giderim. Ofir yanında Lita olduğu halde geldi. Şener'in keyifsizliği o anda silindi, büyülenmişti. Kaygı verici bu adama dikkatle ve uzun uzun baktı. Zayıf yüzü, çıkık elmacık kemikleri, uzun burnu ve ince dudaklarıyla bu Libyanının avını parçalayarak yemeğe hazırlanan akbabayı andıran bir başı vardı. Genç kadın ise başı önünde, yenilmiş ve kişilikten yoksun birine benziyordu. Ofir, Şener'i titreten derinden gelen sesiyle, ''Bizim için bu çok büyük bir onurdur.'' dedi. ''Böyle bir lütuf beklemiyorduk. Dostum Meba bana sizden söz etti. Tanrı Aton ondan razı olsun. Söz edilmemesi daha uygun olacak bir ad. Ben bütün benliğimi Lita'nın tahta çıkma hakkını herkese duyurmaya adadım. Şayet Ramses'in ağabeyi beni kabul ediyorsa, benim girişimimi onaylıyor anlamına gelmez mi? Doğru düşünüyorsunuz Ofir. Ama en büyük engeli ihmal etmiyor musunuz? Bizzat Ramses'i. Bilakis, Mısır'ı yöneten Firavun az rastlanır bir güce ve yeteneğe sahip. Bu nedenle savunmasını yok etmenin zor olacağı çok sert bir hasım. Böyle olmakla birlikte etkili olacağını sandığım bazı silahlara sahibim. Kara büyü kullananların cezası idamdır. Ramses ile ataları Akhenaton'un eserini yerle bir etmeye çalıştılar. Onunla benim aramdaki savaş çok acımasız olacak. Demek ki ılımlı davranmanızı önermemin bir yararı olmayacak. Hayır, olmayacak. Ben kardeşimi iyi tanırım. İnatçı ve çok sert bir adamdır. Otoritesini zedeleyecek en ufak bir şeye tahammül edemez. Şayet yolunun üzerine tek tanrı inananlar çıkacak olursa onları ezer geçer. İşte bu neden nedir ki tek çare onu sırtından vurmak. Tasarı mükemmel ama gerçekleştirilmesi güç. Benim büyüm onu asit gibi kemirecek. Onun yakın çevresinden bir müttefike ne dersiniz? Büyücünün gözleri bir kedinin gözleri gibi kısıldı, bakışları da dayanılmaz bir ifade veren bir çizgiye dönüştü. Şener durumdan memnundu, amacına ulaşmıştı. Müttefik dediğiniz kişinin adı? Musa. Ramses'in çocukluk arkadaşı bir Yahudi.